Huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Tekrar edelim, 0090 312 463 34 19, diğer numaramız 0090 312 463 34 21. Orta Doğu'da huzur, @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha söyleyelim, Orta Doğu'da huzur, @trt.net.tr. Bu programda Orta Doğu'da bir arada yaşama kültürünü, İslam dininin değerleri açısından ele alacağız. İslam'ın yanı sıra mezheplerin ve diğer dinlerin de boy verdiği bu topraklarda savaşı engelleyen yorumları, barışı engelleyen yorumları tartışacak, barışa esas olacak değerleri ele alacağız. İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız olacak. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ejder Okumuş'la toplumsal değişme ve İslam dini arasındaki ilişkiyi değerlendireceğiz. Stüdyoda değerli konuğumuz Doçent Doktor İhsan Çapçıoğlu ile birlikteyiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Çapçıoğlu ile İslam'da sosyal hayatın değerlerini ve bir arada yaşama kültürünü konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Sema Hanım.
Sosyal alanda, kültürel ortamlarda gerçekleşen dinler tamamen ruhani dünyaya ait değiller. Hepsi az ya da çok yaşayan dünya ya da yaşanan anla ilgili. Dinle toplum arasında organik bir bağ olduğunu her zaman söylemek mümkün. Konumuz olan İslam dini dayandığı kaynak itibariyle ilahi bir alana ait. Böyle olmakla birlikte onun bir toplumda tezahür etmesi, yorumlanması, pratiğe aktarılması toplumsal yönünü ve toplumsallığı ilişkisini gösteriyor bize. Sayın Çapçıoğlu, değerlendirmelerimize İslam dinine göre insan ve toplumla başlayalım. İslam'da nasıl tanımlanıyor insan ve toplum?
Teşekkür ediyorum Sema Hanım. Tabii çok genel iki kavram, insan kavramı da toplum kavramı da öyle. İnsan nasıl tanımlanıyor? İnsanı tek bir kelimeyle ifade etmek bir hayli zor ancak şunu diyebiliriz. İslam'a göre insan kainatın en değerli varlığı. Bunu Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde görmeniz mümkün. Örneğin sevgili dinleyenlerimizin de zihninde çoğunlukla vardır bu ifade. İnsan için kullanılan eşref-i mahlukat ifadesi Kur'an-ı Kerim'in insanı varlıkların en değerlisi olarak nitelediğini, dolayısıyla değerli varlık olma özelliğinin insanda doğuştan itibaren var olduğunu göstermesi bakımından son derece anlamlı. Tabii bu ayetin devamında yine hatırlayacaksınız, insanın aynı zamanda varlıkların en değersizi de olabileceğine ilişkin bir potansiyele sahip olduğunu da görüyoruz. Şems suresinde yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerime var. Diyor ki Allah orada, biz insana bu değerliliğini koruyabilecek potansiyeli, yani iyilik potansiyelini de verdik. Ama yine değersizliğe doğru giden, o esfere safilin dediğimiz değersiz varlık moduna doğru dönüşebilecek potansiyeli de verdik. Dolayısıyla insanda en yalın ifadesiyle hem iyilik hem de kötülük potansiyeli var. Ve insan iyilik potansiyelini işletmek, dolayısıyla hem kendi bireysel yaşamında hem de sosyal yaşamda bu iyiliği harekete geçirip yaygınlaştırmakla da sorumlu bir varlık. Biz insan İslam'da nedir ya da nasıl bir varlıktır sorusunu sorduğumuzda bu bağlamda iki kavramı öne çıkartıyoruz. Bunlardan bir tanesi insan özgür bir varlık. Çünkü insanın aklı var, insanın sorumlulukları, özgürlüğü var ve insan aklını ve iradesini doğru kullandığı ölçülerde insanlığını gerçekleştirebilecek yetkinlikte bir varlık. Diğer taraftan insan sorumlu bir varlık dedik. Evet, istediğimiz gibi kendi yaşamımız, aklımız, irademiz üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahip değiliz. Dolayısıyla insan anlam arayan bir varlık olduğu için anlamını kendi bireysel ve sosyal yaşamında sürekli yeni anlamlar bularak ve mevcut anlamlarını sorgulayarak hayata bağlılığını sürdürmeye çalışıyor. Bakın, buna güzel bir örnek sevgili Peygamberimizin hayatından verebiliriz. Peygamberimiz der ki, insan doğduğu anda, bütün insanlar için bunu söylüyor, fıtraten doğuşta, yaratılışta Müslüman olarak dünyaya gelir. Daha sonra anne babası onu kendi dinine mensup kılar. Yani Yahudi olur, Hristiyan olur, Mecusi olur, diğer dinlerden birine bağlılığını kültürel olarak ona aktarır. Ancak insan doğuştan fıtraten temiz bir varlık. Bunu böylece görmüş oluyoruz. Hani Hristiyanlıkta vardır, evet, asli günahla dünyaya gelmiştir,
vaftiz edilir
ve temizlenir. İslam'da temizlenmiş olarak, zaten temiz olarak dünyaya geldiğimiz için sosyal ortamlarda bir yerde kirleniyoruz. Ve din ve toplum ilişkisi bağlamında baktığımızda dinimizi de içinde yaşadığımız kültürden ediniyoruz. Anne babamız Müslümansa biz de Müslüman bir çevrede doğuyoruz. Başka bir dine mensupsa aynı şekilde o dinin bir üyesi olarak dünyaya geliyoruz. Tabii ergenlik dönemine, hatta ön ergenlik dönemi diyelim kadar bu dinimizi bir yerde bize aktarıldığı şekliyle öğreniyoruz ve benimsiyoruz. Bugün gelişim psikologları diyorlar ki insanın karakteri %70 oranında yaklaşık ilk 6-7 yılda şekillenir. Şimdi 6-7 yıl nedir Sema Hanım? Bizim çocukluk dönemimizdir ve ailede geçirdiğimiz dönemdir. Sosyologlar buna birincil sosyalleşme diyorlar. Yani bizim aile ortamında daha çok anne babayla, akrabalarla, akranlarımızla, kardeşlerimizle bir yerde geçirdiğimiz zaman dilimi. Biz kültürü de, toplumun değerlerini de bu süreçte öğrenmeye başlıyoruz ve aslında burada aldığımız kültür ve değerlerle hayatımıza büyük ölçüde yön vermiş oluyoruz.
Evet.
Din ve toplum ilişkisini aileden başlayarak bütün toplum kesimlerine ve daha sonraki süreçlere yaygınlaştırmamız mümkün.
Mümkün. Dini yorumlarken ve pratik hayata aktarırken kültürel hayatın bütün alanlarıyla ilişkisini de görüyoruz. Hukuk ve ekonomik düzenle, toplumda yer alan gruplar, toplumsal sınıflar, dönemin düşünsel ekolleri, siyasi yapıyla ilişki içerisinde din. İslam'da toplumu yönlendiren ilkeler nelerdir diyerek devam edelim. Yaşam açısından bize ne sunuyor İslam toplumu?
Evet, teşekkür ediyorum. İslam'da toplumu yönlendiren ilkelerin başında sosyal ahlak geliyor. Yani inanan birey toplumda, yine Peygamberimizin ifadesiyle Müslüman'ı tanımlarken biliyorsunuz şöyle diyor. Diyor ki Müslüman eliyle ve diliyle başkalarına zarar vermeyen insandır. Şimdi eliyle zarar vermemek, hani ilk zihnimize gelen başkalarıyla kavga etmemek belki. Ama eliyle zarar vermemek Sema Hanım, aynı zamanda size ait olmayan başkalarının özel şahsi herhangi bir eşyasını izinsiz almamak. En uç örneğini verebileceğimiz buraya kadar uzanan genişlikte bir kavramsallaştırma. Yani eliyle zarar vermeyen insan bir şekilde toplumsal olarak çevresine, en yakınından uzak çevreye kadar uzanan şekilde zarar veremez. Dolayısıyla kendini ne kadar güvenli ve değerli bir alanda görmek istiyorsa çevresine de aynı güven ve değeri bir şekilde sunar. Yine diliyle zarar vermemek, iftira, haset, başkalarına efendim zarar verecek sözler, hakaretler, hatta gıybet etmek, başkalarının efendim arkasından yalan yere sözler söylemek ya da iftira atmak gibi bir takım kötü huylardan, İslam ahlakında düşkünlükler diye tabir edilen kötü hasletlerden uzak kalır. İslam ahlak felsefecileri derler ki İslam'ın Müslüman bireylerde görmek istediği 4 temel erdem vardır. Bunlardan en başta geleni adalettir. Yani mümin, inanan insan sosyal yaşamda öncelikle kendi yaşamında ve sosyal yaşamda adaleti gözetmek durumunda. Biz bugün adaletin olmadığı ya da eksik olduğu ortamlardan hep farkındaysanız söz ediyoruz. Mesela Orta Doğu'yu konuşurken de hep bu adaletsizlikler üzerinden konuşuyoruz. Ya da son dönemde insanın değersizleştirildiği, hatta değerinin hiç olmadığı ortamlardan söz ederken yine Orta Doğu eksenli gündeme gelen halen her gün onlarca efendim hadise şiddet içerikli bu merkezde değerlendirilmeyi hak ediyor. Yine cömertlik bireysel ve sosyal olarak değer verilen yüksek erdemlerden bir tanesidir. Mümin cömert olur. Yine sevgili peygamberimiz der ki üç şey mümine yakışmaz. Bunlardan bir tanesi cimriliktir. Cömertlik, savurganlıkla cimrilik arasındaki orta yoldur. Değerli bir erdemdir. Hikmet, bakın çokça konuştuğumuz fakat içeriğini çok bilmediğimiz kavramlardan bir tanesi.
Geçen programımızda bunun üzerinde biraz durduk.
Evet.
İslam ve hikmet, felsefe ilişkisi.
Evet, daha çok hani İslam filozofları yine onu çalışırlar. Hikmet de bir yerde hayata bakışımızda yüksek bir kavrayış düzeyine erişmek anlamına gelir. Yine cesaret bu erdemlerden bir diğeridir. Doğruluk, dürüstlük, sabır, sevgi, saygı bunları biliyorsunuz çoğaltmamız mümkündür. Dolayısıyla İslam'ın hayata bakışında yüksek erdemler üzerine kurulmuş bireysel ve sosyal yaşamın öncelikleri hep dikkatimizi çeker.
Aslında son günlerde çok sık duyduğumuz sevgi, barış, adalet ve merhamet kavramları İslam'da sıkça kullanılmış ve yaşam içerisinde pratiğe aktarılmış değerler. Konuşmalarınızdan bunu çıkarmak mümkün. Söz ekonomik yaşama geldi. Gelir dağılımı dengesinin kurulması, sosyal adalet, ontolojik eşitlik anlayışı, insanın aşağı gelir seviyesindekilerini ihmal edecek bir zenginlikte olması, bu durumun aşılı fakirliğe yol açması İslam'ın üzerinde durduğu önemli konular. İslam açısından ekonomik hayatın temel özellikleri nelerdir?
Evet. İslam açısından tabii ekonomik hayat derken bir defa helal kazancın İslam'da çok önemli bir parametre olduğunu görüyorsunuz. Biliyorsunuz İslam'da haklar kategorisi ikiye ayrılır. Birinci kategoride kul hakkı gelir. Bir diğer kategoride de hakkullah dediğimiz aslında Allah'ın hakkı. Şimdi Allah'ın hakkı ile ilgili en temelde insanın üzerinde Allah'ın ona can bahşetmek, bir yaşam bahşetmek gibi büyük bir lütfu var. Kul hakkı dendiğinde ise insanın diğer insanlarla ilişkilerinde gözetmesi gereken temel ilkeler akla gelir. Şimdi İslam'da ilke şudur, ne zarar vereceksiniz ne de zarara uğrayacaksınız. Mümin biraz önceki hadiste de konuştuğumuz başkalarına zarar vermeyen insandır en temelde. Böyle olunca kul hakkı büyük zarar anlamında tarif edilmiştir ve sizin verdiğiniz o zarar doğrudan sizin hem cinslerinizle başka bireylerle ilgili olduğu için onun tazmini de yine o insanlar tarafından mümkündür. Yani Allah orada sizin adınıza başkalarının hakkını bir şekilde ya da hakkına girdiğiniz insanların hukuksuzluğu ortadan kaldıracak bir çerçeveyi kendisi efendim kurmamıştır, size bırakmıştır. Dolayısıyla hak ve hukuk meseleleri insanın ekonomik ilişkilerde en çok Müslüman bireyin dikkat etmesi gereken hususlardır. Yine ekonomik eşitlik, sosyal eşitsizlikler bugün dünyada çok fazla gündeme gelen. Mesela biz Afrika kıtasından söz ederken bugün Afrika kıtasına kara kıta diyoruz. Niçin? Çünkü bu kıtada yaşayan insanların her yıl yüzlerce, binlerce, belki milyonla ifade edilen rakamda insan hayatını kaybediyor. Sebep? Bu insanlar temiz su ve temiz gıda bulamıyorlar. Yani en küçük, en temel insan ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde hayatlarını sürdüremedikleri için efendim yaşamlarını da sürdürememiş oluyorlar. Ekonomik adalet açısından baktığınızda bugün dünyanın efendim kuzeyinde büyük bir coğrafyanın dünyanın milli gelirinin çok büyük bir bölümünü kullandığını, yine dünyanın güneyinde bahsettiğimiz Afrika örneğinde olduğu gibi geniş bir coğrafyanın dünyanın gayri safi milli hasılasının çok küçük bir kısmıyla yaşam mücadelesi verdiğini görüyorsunuz.
Büyük bir eşitsizlik
evet,
var.
Makro düzeyde büyük bir eşitsizlik var. Dolayısıyla İslam'ın sosyal eşitliği sağlamak için zekat, sadaka, efendim özellikle yani iktisadi yardım kurumlarını işler kırmaya çalıştığını görüyoruz. Nitekim bu peygamberimizin hayatından başlayarak bütün efendim çağlar boyunca vakıflara, derneklere, yardım kurumlarına
sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önünde olduğu kurumlar.
Evet, dönüşmüş. Mesela Osmanlı'da bilirsiniz ahi teşkilatları vardır, lonca teşkilatları vardır. Yine bu örgütlenmeler içerisinde bir şekilde insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için yardım aracı kurumlar vardır. Emek kutsaldır kısaca İslam'da ve insan emeğiyle ölçülecek bir değerliliğe sahip olmak durumundadır. Emeğe ne kadar çok sahip çıkarsanız o ölçüde sosyal eşitliği ve adaleti sağlayan bir kapı açmış olursunuz. emeğin yok sayıldığı ya da emekçilerin bir şekilde göz ardı edildiği bir sosyal yaşam pratiği İslam açısından onay alması mümkün değildir Sema Hanım.
Teşekkür ediyorum. Dinle toplum ilişkisi karşılıklı. Evet. Bu özelliğinden ötürü toplumsal değişim ve din zaman zaman birlikte ele alınan ve bu konuda üzerinde çalışılan bir alan. Programın başında İslam ile toplumsal değişim arasında ilişki konusunda bir telefon bağlantınız olacağını belirtmiştik. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ejder Okumuş telefon hattımızda. Merhaba Sayın Ejder Okumuş.
Merhabalar Sema Hanım.
İslam ve toplumsal değişim ilişkisinin niteliği, değişimin İslam açısından önemi konusunda değerlendirmelerinizi alalım.
Ben öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz.
İhsan Hoca'ya da merhabalar. Merhaba. Aslında sohbeti epey dinledim. Böyle güzeldi. Hiç o alınmasanız. Çok güzel gidiyordu konu. Şimdi şöyle ifade edeyim. Tabii ki bütün dinlerde olduğu gibi İslam'da da mutlaka özellikle vahiy merkezli dinler bağlamında düşünürsek ve sanıyorum İslam coğrafyası bağlamında konuları ele almaya çalıştığımızda İslam yaşanmışlık itibariyle ve tasavvur itibariyle insani temelde değerlendirilmelidir. Toplumsal temelde değerlendirilmelidir. Onun için de toplumların kültürleriyle birlikte düşünülmeli. Bundan dolayı da biz diyoruz ki İslam değişik yerelliklerde, değişik kültürlerde farklı yaşantılar biçiminde kendini tezahür ettirir. Yani örnek veriyorum, işte Orta Doğu'da bölgesel olarak düşünürsek Orta Doğu havzasında farklı İslami yaşantılar görürsünüz. İşte Türkiye'de örneğin daha farklı görürsünüz. Balkanlarda bir bütün olarak bakarsak biraz daha farklı görebilirsiniz. Bunların tamamı İslam'dır ama sosyolojik anlamda farklı bir takım, her birinin kendine özgü farklı nitelikleri vardır. Bu tabii bir şeydir. Neden? Çünkü sonuçta insan yaşıyor bu dini. İnsan tasavvur ediyor, insan düşünüyor, insan yorumluyor. Bunun için de aslında değişim söz konusu olduğunda İnsanların iradesi, toplumsal irade, kolektif bilinç çok önemli hale geliyor. Rahat suresinin 11. ayeti var. Hep bu aklıma gelir benim, bu İslam'da değişim söz konusu olduğunda. O da şu, 13. sure, Rahat suresi. Bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Bu çok önemli bir ölçüttür diye düşünüyorum. Yani toplumsal değişimde o zaman temel konu nedir? Temel konu toplum iradesi. Dolayısıyla her toplumun kendi dini hayatında yine bir inancına göre bir değişimin olması için de kendi iradesini merkeze koyması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim de böyle diyor çünkü. Evet.
Teşekkür ederiz Sayın Ejder Okumuş.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Sizin toplumsal değişimi ve İslam konusunda eklemek istedikleriniz var mı Sayın Çapçıoğlu?
Evet, değerli hocam çok güzel çerçeveyi ortaya koydular. Özellikle dikkat çektiği hocamın Rad suresi 11. ayeti ben de çok önemsiyorum. Değişimin öncelikle bireysel olduğunu, fakat daha sonra bireysel değişim iradesinin sosyal anlamda yaygınlaşması gerektiğini ya da o şekilde realitenin böyle olduğunu bir yerde bu ayet çerçevesinde görmüş oluyoruz. Tabii değişimde hocam da dikkat çekti, kültürün önemli bir rolü var. Hangi kültür değişimi ne kadar hızlı bir şekilde kabul eder bunu bilemiyoruz. Ama tarihsel olarak baktığınızda mesela İslam'ın ilk ortaya çıktığı yıllarda İslam'ın bu değişim süreçlerinde kültürle kurduğu ilişkide dinin ana ilkelerinin daha baskın olduğunu görüyorsunuz. İslam toplumsal anlamda değişime yön veren temel ilkeler üzerinde ilk efendim mesajlarını Hazreti Peygamber aracılığıyla topluma yaygınlaştırıyor. Mesela bunlardan bir tanesi insan üzerinde, insanın onuru ve şerefi üzerinde, onun tekrar kaybedilen onurun geri kazanılması üzerindeki vurgulardır. Biliyorsunuz İslam'ın geldiği yıllarda Arap coğrafyasında insan sıradan bir meta gibi alım satıma konu olabiliyordu. Kölelik oldukça yaygın bir kabul görüyordu toplumda ve sınıf ayrımı yine burada çok belirgin hatlarla ortaya çıkmıştı. Kadının sosyal statüsü son derece düşüktü ve zengin olanlar, toplumun varsılları, yoksullar üzerinde ciddi bir hegemonya kurmuştu. İslam biraz önce söylediğimiz o sosyal adalet gereği bu hegemonik ilişkiyi tersine çevirdi ve insanlar arası, sosyal gruplar arası sadece Müslüman olması gerekmiyor, insan olması temel paydasında insanları eşitlemeye çalıştı. Nitekim Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra Medine'de sadece Müslümanlarla değil bütün toplum kesimleriyle bir uzlaşı merkezli bir arada yaşama kültürünün ilk belki örneklerinden, dünya tarihindeki örneklerinden bir tanesini bir sözleşmeyle ortaya koydu. Biz buna Medine Sözleşmesi, mukavelesi diyoruz. Buradaki ilkelere bakarsanız mesela Yahudiler vardır o dönemde Medine'de, Yahudi kabileleri. Kabileleri uzlaştırmaya çalışır Hazreti Peygamber. Müşrik Araplar vardır, onlarla aynı masaya oturur. Hristiyanlar vardır yine farklı din mensubu olarak ve Müslümanlar vardır. Bütün bunları bir araya getirerek der ki biz burada ortak yaşam kültürünü inşa ediyoruz. Dolayısıyla siz de belli kurallar çerçevesinde bu kültür içerisinde yaşam hakkına sahipsiniz. Bakın bu çok önemli bir ilkedir. Yani insan hakları beyannamesinden asırlar önce sevgili peygamberimiz böyle bir ilkeyi, mukaveleyi ilk defa dünya tarihinde belki ortaya koymuş, bir ilke imza atmıştır. Sosyal yaşamla dinin karşılıklı ilişkisi, bir etkileşim ilişkisi olduğunu hocam da biraz önce vurguladılar. Bu ilişkide bahsettiğimiz başlangıçta dinin etkisi baskındır. Fakat daha sonra biliyorsunuz Hicri 7. yüzyılla 14. yüzyıl arasında özellikle Moğol istilasından sonra İslam dünyası ciddi bir gerileme yaşadı. 7-14 aralığında dinin daha çok kültürü kodlayan, kültüre öncülük eden, kültür üzerinde baskın etkisini her şekilde hissettiren bir güce sahip olduğunu görüyoruz.
Bazı tarihçileri, Avrupalı tarihçileri evet, göre de altın çağ olarak.
Altın çağ olarak değerlendiriyoruz ama daha sonra 14. yüzyılın özellikle sonları, 15. yüzyılın başlarından itibaren İslam özelinde söylüyorum, Müslüman toplumların gerilemeye başladığını, maalesef kültürle kurdukları bu ilişkideki baskın etkisini İslam'ın yavaş yavaş kaybettiğini görüyorsunuz. Tabi bu batıyla karşılaşmadan sonra gerçekleşen bir hadise. Bir yerde bakış açısının da eskiden Hazreti Peygamber'in o ilk örnekliğiyle ortaya koyduğu İslam'ın o güçlü baskın etkisinin hissedildiği zamandan daha farklı bir noktaya doğru evrilmesinden kaynaklanıyor. Yani İslam güçlü bir sosyal yaşamda bireyi güçlü kılarak, sosyal yaşamın bütün parametrelerinde onu etkin kılarak hayata katmaya çalışıyor. Ama Müslüman kültürler zamanla kendi kültürlerinde İslam'ın da bir yerde başlangıçta büyük oranda ortadan kaldırmaya çalıştığı ve başardığı geleneklerini yeniden canlandırarak İslam'ın bu olumlu etkisini ters yüz edebiliyorlar. Bunun sayısız örnekleri var maalesef.
Evet, aslında daha iyi evrilme, daha çok gelişme, beklenen, özlenen, istenen, arzulanan bir durum gibi görünüyor İslam dini içinde. Toplumsal yapıda iyiye doğru evrilmek arzulanan bir gelişme. İnsanın, toplumun gelişmesi arzulanan bir gelişme. Siz biraz girdiniz Sayın Çakçıoğlu, kültürel yapıyı oluşturan önemli faktörlerden biri din, bunu açıkladınız ama aynı zamanda bir sosyal kimlik unsuru da din. Biraz önce duraklama dönemindeki konuyu açıklarken çevresinden de dolaşsak söylemek istediğimiz belki buydu. Kimlikler için önemli bir meşrulaştırma kaynağı da, oluşturulan grup kimliklerinin bazen toplumun genel standartlarıyla çatıştığını, bazen de ahenk içerisinde yaşamayı sürdürdüğünü görüyoruz. İslam dini çeşitli kimlikler ve bir arada yaşama kültürüne nasıl bir yorum getiriyor? Medine Sözleşmesi'nden söz ettiniz. Oradan devam ederek gidelim isterseniz.
Evet Sema Hanım, tabii teşekkür ediyorum. İslam'ın kimlik siyaseti diyelim ya da kimlikler üzerindeki vurgusu öncelikle Müslüman bireylerin kendilerini toplum içerisinde ayırt edecek bir takım temel parametrelerle donatmış olmalarına ilişkin başlangıçtan itibaren İslam'ın ölçüleri var, öyle diyelim. Bu ölçüler içerisinde Müslüman bireyin, efendim, biraz önceki konuşmamızda değinmeye çalıştığımız mesela adaletli olması, doğru olması, efendim, etrafındaki insanlara her şeyden önce güven vermesi başta geliyor. Nitekim Peygamberimizin peygamberliğinden önce de ona, efendim, onun adı anıldığında her seferinde insanların zihnine gelen güvenilir olma sıfatıyla, efendim, nitelendiğini görüyoruz. Muhammedül Emin olmak, biraz önceki hadiste ifade ettiğimiz Müslüman olmanın temel parametrelerinden zaten bir tanesi. Eliyle diliyle başkalarına zarar vermeyen, kendisine güven duyulan ve güven veren insan. Şimdi bir arada yaşama kültürünün aslında merkezinde böyle bir insan tipi var ve Peygamberimiz Medine Sözleşmesi'yle de bu insan tipinin evrenselliğini bir yerde ortaya koymuş oluyor. Bu sözleşmede ne var? Farklı inanç grupları arasında hoşgörü var. Bu inanç gruplarının birbirlerinin mabetlerine, ibadetlerine, sosyal yaşam alanlarına saygı duyması var ve en temel hak olan insan hakkının korunması var. Tabii bir yerde bugünkü anlamda hukukun üstün olduğu, efendim, bir arada yaşama kültürünün egemen olduğu bir toplumsal yapının ilk belki örneklerinden bir tanesini yine burada görmemiz mümkün. Sevgili Peygamberimizin yaşantısında, Sema Hanım, bunu her açıdan görüyoruz. Komşularıyla ilişkilerinden tutun da çocuklarıyla, eşiyle, efendim, akrabalarıyla ve sosyal yaşamda ilişki kurduğu, alışveriş içerisinde olduğu herkesle ilişkisinde Peygamberimizin bu inceliği taşıdığını görüyorsunuz. Hazreti Peygamber her şeyden önce çok nezaketli, çok kibar bir insan. İnsanları kırmamaya çalışıyor. Onlarla kurduğu ilişkide çocuklara gösterdiği şefkatte, büyüklere gösterdiği saygıda, hürmette hiçbir zaman bu sınırların dışında hareket etmiyor. Ve çoğu zaman bizim dini terminolojide kullandığımız bir ifade vardır. İhsardır bu. İhsar bugünkü anlamda diğerkanlık demek. Yani başkalarının üzüntüsünü fark etmek.
En çok kullandığımız tek kavramlardan biri. Empati,
evet, empati diye de bugün kullanıyoruz. Başkalarının ruh halini, bir yerde duygularını hissetmek, onların acısını, üzüntüsünü kendi üzüntüsü, acısı gibi görüp fark etmek ve onu çözmeye çalışmak, sevincini aynı ölçüler içerisinde paylaşmak ve büyütmeye gayret etmek, sevgili Peygamberimizin sosyal yaşamda ortaya koyduğu modellik, örneklik belki merkezde bu tür kavramlarla şekilleniyor. Ve Peygamberimiz bu bir arada yaşama kültürünü kendi döneminde ilk örnekliğini ortaya koyduğu bir kültürü daha sonraki dönemlerde Müslümanlar da devam ettirmişler. Örneğin Osmanlılar dönemine baktığınızda İstanbul sadece bir dönem yükselme döneminde gayrimüslim nüfusla neredeyse Müslüman nüfusun dönem dönem eşitlendiği mahallelere sahip. Ve burada çok rahatlıkla her din mensubu kendi mabedinde rahat ibadetini yerine getirebiliyor. Müslümanlarla diğer din mensupları arasındaki ilişkiler, alışveriş sağlıklı bir zeminde devam ediyor. Daha sonra Endülüs Emevileri döneminde Müslümanların gösterdiği bu hoşgörüyü maalesef onların göremediğini efendim Avrupa'da görüyorsunuz. Yahudilerin, Hristiyanların efendim orada Müslümanlarla kurduğu ilişkide sorunlu bir zeminin ortaya çıktığını görüyorsunuz. Hatta Hristiyanlaştırılmaya zorla, Hristiyanlaşma çalışılan büyük bir kitlenin olduğunu Müslümanlar içerisinde tarihçiler bize naklediyorlar.
Evet, o zaman İslam toplumunda sivil toplumun tüm değerlerine bir saygı söz konusu, sosyal adalet geçerli, insan hakları temelinde bir sosyal barışın sağlanması hedefleniyor diyelim. Daha sonra isterseniz Orta Doğu'da bugünkü terörün nedenleri ve bunun dinle ilişkilendirilmesi konusunu bir başka programımızda ele alalım, yetiştiremedik. Teşekkür ediyorum Sayın İhsan Çapçıoğlu.
Ben de çok teşekkür ediyorum Sema Hanım. Umarım daha geniş bir şekilde bu konuları konuşabileceğimiz programlar yaparız.
Sevgili dinleyiciler, bu programda Orta Doğu'da bir arada yaşama kültürü ve İslam dininin değerleri konusunu stüdyodaki konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor İhsan Çapçıoğlu ile değerlendirdik. İslam ve toplumsal değişme konusunu da Profesör Doktor Ejder Okumuş'a bağlanarak aldık. Süremiz de doldu. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve teknik yapımda Ali Serin. Huzurlu bir hafta diliyor ve gelecek hafta aynı gün ve saatte sizlerle yeniden birlikte olmayı umuyoruz. Hoşça kalın. Müzik
huzur arayan topraklar.